Kutsal kitapta geleceğe yönelik yapılan peygamberlikler de harfiyen yerine gelecektir. Bunu size başka bir şekilde açıklamaya çalışayım. Peygamberlik kitapları gerçekleşen o döneme ait peygamberlik sözleriyle doludur. Bütün peygamberler gerçek peygamber olduklarını kanıtlamak için yaşadıkları döneme ait peygamberlik sözlerinde bulundular. Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş peygamberlik sözü arasında kesin bir ayrım yapılmasının gerekliliğini hatırlayın. Herhangi bir peygamberlik sözü ilk verildiğinde tabii ki henüz yerine gelmemiştir. Ancak peygamberlik sözlerinin verildikleri zamandan beri bunların birçoğu yerine gelmiştir ve gelmektedir. Bu insanların Tanrı'nın sözlerini söylediklerinin en büyük kanıtlarından biri de peygamberlik sözlerinin yüzlercesinin gerçekleşmesi, hem de sevgili dostlar harfiyen gerçekleşmesidir. İnsanlar geleceği tahmin edemezler. Meteoroloji uzmanları bile kendilerine yardımcı olan bir sürü bilimsel ve mekanik alet olduğu halde 24 saat öncesinden havanın nasıl olacağını tam olarak bilmekte zorluk çekmektedirler. İşin aslı şudur ki sizlerin ve benim dinlediğimiz hiçbir meteoroloji uzmanı eski antlaşma zamanında İsrail'de bir peygamber olarak sağ kalamazdı. Birleşik olasılıklar kanunu insanların sürekli olarak gelecek hakkında ön bildirilerde bulunmalarını yasaklar. Eklenilen her belirsiz öğe doğruluk ihtimalini %50 azaltır. Harfiyen yerine gelen yüzlerce peygamberlik sözü samimiyetle gerçeği arayan kişiyi gerçekten kendisine çeker. Yerine gelen peygamberlik sözleri kutsal kitap esininin tartışılmaz olduğunun kanıtlarıdır. Bir örnek vereyim. Diyelim ki yarın yağmur yağacağı hakkında bir kehanette bulundum. %50 haklı çıkma şansım var. Yağmur ya yağacaktır ya da yağmayacaktır. Kesindir. Şimdi yağmurun saat 11'de başlayacağını söyleyerek kehanetime bir başka öğe daha katayım. Bu benim %50 doğru çıkma ihtimalimi azaltır. Ama yine de %25 doğru çıkma ihtimalim vardır. Ama bununla da kalmaz. Yağmurun saat 11'de başlayacağını ve saat 3'te biteceğini söylersem, İhtimallerimi yine azaltmış ve haklı çıkma ihtimalimi %12,5'a indirmişimdir. 300 kehanetim olana dek böyle belirsiz öğeler eklemeye devam edersem, bunların hiçbir zaman harfiyen gerçekleşmediğini görebiliriz. Kimse böyle tahminlerde bulunamaz. Ancak Tanrı'nın kutsal ruhu bu tür bilgiler verebilir. Hiç kimsenin bu kadar çok haklı çıkma ihtimali olamaz. Tanrı sözünde söylenen peygamberlik sözleri, ki Mesih'in birinci gelişi hakkında harfiyen yerine gelmiş 300'den fazla peygamberlik sözü vardır. Bunlar harfiyen yerine geldi ve diğerleri de sevgili dostlar, sevgili dinleyenler, yerine gelecektir. Bir diğer önemli konu da tümüyle değişen insan yaşamıdır. Kutsal kitabın gerçek olduğunu kanıtlayan, yalnızca gerçekleşen peygamberlik sözleri ya da arkeolojik kazılarda ortaya çıkanlar değildir. Aynı zamanda insan yaşamında yarattığı etkiler de vardır. Kilisenin başladığı günlerde olduğu gibi günümüzde de Mesih'e iman etmiş kişilerin yaşamları kutsal kitabın gerçek olduğunu gözle görülebilir bir şekilde kanıtlamaktadır. Daha önceki yaşamlarının berbat olduğunu tanıdığım bir sürü insan var. Bu insanlar Mesih'e iman edince onların yaşamlarının, aile hayatlarının ne kadar muhteşem bir şekilde değiştiğine tanık oldum, hem de defalarca. Ve bir diğer konu, Tanrı'nın kutsal ruhu kutsal yazıların gerçek olduğunu gösterir. Evet, kutsal kitap gerçekten Tanrı sözüdür. Bunun kanıtlarını arkeolojik kazılarda, kutsal kitaptaki peygamberlik sözlerinde ve insanların hayatlarında yarattığı değişimlerde görebiliriz. Ancak bir nokta daha vardır ki bu da Tanrı'nın kutsal ruhudur. Tanrı'nın kutsal ruhu olmadan kutsal kitabın içindekiler bize bir yarar sağlayamaz. Benim kendi hayatımda yer alan değişikliklere baktığım zaman gördüğüm şey kutsal kitabın gerçek olduğudur. Evet, gerçek olduğunu biliyorum. Neden mi diyeceksiniz? Çünkü içimde yaşayan gerçeğin ruhu buna tanıklık etmektedir. Her Mesih inanlısı içinde durum aynıdır. Çünkü Mesih'e iman eden her insanda kutsal ruh, yani gerçeğin ruhu konut kurar ve imanlı kutsal kitabı okurken okuduklarının gerçek olduğunu pratik şekilde hayatındaki olaylarda görür. Bu konuda Elçi Pavlus, Kolose'deki imanlılara yazdığı mektubun 1. bölüm 9. ayetinde şöyle söylemektedir. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini tümüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Sevgili dinleyicim, Tanrı'nın ruhu bu gerçekleri senin yüreğinde ve yaşamında kanıtlayabilir. O zaman arkeolojik kazılardan ya da herhangi bir kaynaktan kanıt aramaya gerek duymayacaksın. Bazen birisi bana gelip falan yerde şöyle kazılarda deliller ortaya çıkarıldı. Bunlar gerçekten kutsal kitabın gerçek olduğunu kanıtlıyor der. Ben de ona dur bakalım arkadaş derim. Bence kutsal kitabın doğru olduğu yüreklerimizde kanıtlanmalı. Tüm öbür kanıtlar yüreğimizdeki iknanın gerçek olduğunu gösterir. İçimizde yaşamakta olan kutsal ruh aracılığıyla biz Tanrı'ya Abba Baba diye sesleniriz. Başka hiçbir kanıt bizim bu şekilde Rab'be seslenmemizi sağlayamaz. Bunun gibi içimizdeki kutsal ruh Tanrı sözünün gerçek olduğunu kanıtlar. Göksel açıklama, vahiy, ilham ne demektir? Kutsal kitap nasıl yorumlanmalı? Göksel açıklama, Tanrı konuştu ve insanla ilişki kurdu demektir. İlham ise Tanrı'nın göksel açıklamasını sağlamaktadır. Aydınlanma, Tanrı'nın ruhunun öğretmen olduğunu anlatır. Yorum da sizlerle benim Tanrı'nın sözüne verdiğimiz anlamı vurgular. Şimdi de sizlerle birlikte göksel açıklama konusuna biraz daha ayrıntılı bakacağız. Kutsal kitapta Tanrı konuştu ya da Rab şöyle diyor sözlerini yaklaşık 25 bin kere rastlarız. Tanrı kendisinin insana konuştuğu bilinsin diye böyle yazmıştır. Kesinlikle hiç kuşkunuz olmasın. Rab konuştu, Tanrı konuştu ve sevgili dostlar bugün sana da konuşuyor. İbranilere yazılan mektubun 1. bölüm 1 ve 2. ayetlerinde şöyle der. Tanrı eski zamanlardan peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi oğluyla bizlere seslenmiştir. Her nerede konuşma ve anlama yeteneğine sahip iki insan bir araya geldi mi genelde aralarında bir iletişim kurmak için çaba harcanır. Aynı düşüncede olan ve aynı eğilimleri yüreklerinde barındıran iki kişi birbirinden uzakta olsalar bile bir yolunu bulup iletişim kurmaya, mektuplaşmaya ya da telefonla görüşmeye çalışırlar. İnsan yüreğinin bu yöne dönük tabiatı PTT'yi, telekomu besler. İnsan mektup yazmak ya da telefonla görüşmek istemeseydi açıkça söylemeliyiz ki o zaman PTT'ye, telekoma ihtiyaç duymazdık. Arkadaşlar birbirleriyle temas kurarlar, ailesinden uzakta çalışmak zorunda kalan baba, karısına, çocuklarına mektup yazar, telefon açar, yatılı okula giden bir kız ya da erkek öğrenci babasına mektup yazar, ara sıra telefon açar, bir düşünün. Yakında evleneceği nişanlısına mektup yazmayan aşık hiç olur mu? Tüm bunlara iletişim, haberleşme diyoruz. İnsan da yaratıcısı gibi konuşmak, haberleşmek ister. Şimdi bunları bildiğimize göre size akıllı ve yerinde olan şu soruyu sormak isterim. Tanrı yarattıklarına belirli ölçüde anlayış verip kendi suretinden yaratırken Tanrı yarattıklarıyla ilişki kurduğunu sonuçlamak istemesi mantıklı mı değil mi? Tanrı eski günlerde peygamberler aracılığıyla atalarımıza konuştu. Ama hiç yanılmayınız. Şimdi bize oğul aracılığıyla yani İsa Mesih aracılığıyla konuşmaktadır. Eski antlaşma döneminde peygamberler aracılığıyla konuştuğu gibi şimdi de yeni antlaşma döneminde İsa Mesih'in açıklamalarıyla bize konuşmaktadır. Her iki açıklama da kutsal kitaptadır. Kutsal kitap olmadan her iki açıklama da olamazdı. Kutsal kitapta 66 bölüm vardır ve Rab bize bu kitapların tümü aracılığıyla konuşmaktadır. Adını bilmediğimiz bir yazar bu konuda şöyle yazmaktadır. Bu kitap Tanrı'nın düşüncelerini içerir. Aynı zamanda insanın durumu, günah yargısından kurtuluş, günahları içinde ölen insanın varacağı sonuç ve Mesih'e iman edenlerin sevinci hakkında yazar. İçindeki doktrinler, öğretiler kutsaldır. Kuramları bağlayıcıdır, tarihçesi doğrudur ve kararları değişmezdir. Hikmetli olmak istersen onu oku, kurtulmak istersen ona inan ve kutsal olmak istersen okuduklarını hayatında uygula. Sana yön verecek ışık bu kitaptadır. Canını besleyecek gıda, seni rahatlatacak teselli ondadır. Hayat yolcusunun haritası, dünya göçmeninin asası, hayat pusulası ve Mesih inanlısının karakteri odur. Bu kitapta cennet eski konumuna gelir. Cennet kapıları açılır ve cehennemin kapıları belirir. İçinde en önemli şey Mesih tasarıları, bizim iyiliğimiz ve son tasarı da Tanrı'nın yüceliğidir. Tüm düşüncelerimizi işgal etmeli, yüreğimize hakim olmalı ve ayaklarımızı yönlendirmelidir. Onu yavaş ama sık sık ve dua ederek oku. Bu kitap sana bu hayatta verildi, kıyamet gününde açılacaktır ve sonsuza dek hatırlanacaktır. En büyük sorumluluğu dile getirir ve en büyük emeğin ödülüyle ilgilenir. İçindekilerle oyun oynayanların her birini yargılayacaktır. Şimdi hep birlikte Tanrı Esini konulu başlığa bakacağız. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de kısaca ilham sözüne bakalım. Ben kutsal yazıların Tanrı Esini olduğuna inanıyorum. Kutsal kitap Tanrı'nın otoritesiyle konuşur ve her bir kelimesi bugün yaşayan bize yönelen Tanrı'nın sözüdür. Tanrı Esini Rabbin göksel açıklaması olan sözünü garantiye alır. Bu konuda kutsal kitabın kendisi garanti vermektedir. Paulus Timoteus'a yazarken ve Petrus Anadolu'daki imanlılara yazdığı ikinci mektubunda bu konuda bize kesin bir şey söylemektedir. Paulus'un Timoteus'a yazdığı ikinci mektubun 3. bölüm 16 ve 17. ayetinde bakın ne diyor. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. Burada önemli belirtmem gereken bir nokta var. Kutsal yazıların bir kısmı değil, tümü Tanrı esinlemesidir. Zaten ilham ya da esinleme sözcüğü eski Grekçe'de Tanrı'nın nefesinden gelen demektir. Değerli kardeşim, Rab bu peygamberler aracılığıyla insanlara konuşmak istediği her şeyi belirtti. Nasıl ki Tanrı Timoteus'a kendi esinlemesini yazan Paulus'a konuştuysa, eski zaman peygamberlerine de göksel açıklama yoluyla konuşmuştur. Tanrı kutsal yazılarda okuduğumuz sözlerden daha fazla bir şey söylemedi. Bu konuda Mesih İsa'nın yakın öğrencilerinden Petrus yine Tanrı esinlemesiyle yazdığı 2. mektup 1. bölüm 21. ayette şöyle söyledi. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insanın isteğinden kaynaklanmadı, kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler. Tanrı sözünü kaleme alan bu insanlar yine Tanrı'nın ruhu tarafından yönlendirildiler. Yani Tanrı'nın kutsal ruhu onları etkisi altına alıp Rabbin biz insanlara söylemek istediğini onlara tam olarak iletmiştir. Bishop Westcott da bu konuda şöyle bir açıklamada bulundu. Can bedene yapıştığı kadarıyla düşünce de sözlere yapışır. Dr. Kipper ise şöyle demişti. Nasıl ki müzik notasız ya da matematik sayılarsız olmazsa bunun gibi sözsüz düşünce de olamaz. Kutsal kitapta esinlenen sadece düşünceler değildir. Her biri sözdür. Başka bir deyişle Tanrı esini peygamberlerin düşüncelerine gelmedi. Tanrı esini kaleme alınan her sözde varlığını belirtti. Tanrı'dan peygamberlere gelen Tanrı esini her bir sözü ayrı ayrı etkiledi. Kaleme alınan sözler peygamberlerin kendi yorumuna tabi değildi. Böyle olsaydı peygamberden peygambere yorum değişirdi. ünlü bir öğretmenden müzik dersleri alan bir kızdan söz edilir. Kız sahnede şarkı söylerken, öğretmeninin onu izlerken takındığı tutuma hayran kaldı ve şarkı bitiminde de öğretmeni onu kutlamak için gelince bir arkadaşına "Öğretmenim ne söyledi?" diye sordu. Sadık arkadaşı göksel bir şekilde okuduğunu söyledi yanıtını verdi. Kız öğretmeninin bunu söylediğine tam olarak inanamadı. Bu nedenle tekrar arkadaşına dönerek "Gerçekten tam olarak böyle mi söyledi?" diye sordu. "Hayır, tam böyle değil ama bunu kastetti," dedi. Kız ısrar ederek "Bana öğretmenimin tam olarak ne söylediğini bildir," dedi. "Peki," dedi arkadaşı. "Öğretmen tam olarak şunu söyledi. Yeryüzünde bulunan bir sese benzemiyordu." Anlaşılan şu ki, yeryüzünde bulunmayan bir sesle göksel bir ses arasında büyük bir fark var. O zaman sevgili dostlar, şunu söyleyebiliriz ki sözler her zaman önemlidir. Bana inanın, kutsal kitabın sözleri Tanrı'nın esinidir. Sadece düşünceler değil, sözler de Tanrı'nın esinidir. Örneğin, şeytanın yalanı Tanrı esini değildir. Ama kutsal söz şeytanın yalan söylediğini bildiriyor. Burada Tanrı esinlemesi olan bu bildiridir. Rab İsa sıkça "yazılmıştır" diyerek eski antlaşmadan alıntı yaparak Tanrı sözünü onayladı. Eski antlaşmayı yazan kişiler Tanrı'nın ne söylediğini kaleme aldılar. Eski antlaşma Mısır'dan çıkış 20. bölüm 1. ayette Musa peygamber şöyle yazdı. Tanrı şöyle konuştu. Konuşan Tanrı'ydı. Musa Tanrı'nın söylediklerini yazdı. Geçtiğimiz yıllarda kutsal yazıların birçok harika el yazıları bulundu. Bu el yazılarına değinerek İngiltere British Müzesi'nin müdürü şu ifadede bulundu. Bu el yazıları sayesinde kutsal kitabın okurları metnin doğruluğu hakkında rahat olabilirler. El yoluyla kopya edilen bu kitaplarda doğal olan bazı önemsiz değişikliklerin dışında herhangi bir değişiklik yoktur. Şimdi elimizde bulunan yeni antlaşmanın kusursuzluğundan eminiz. Elimizde bulunan metin orijinalinin aynısıdır. Bana gelince kutsal yazıların tümünün Tanrı esinlemesi olduğuna inanıyorum. 2. yüzyılda inanlılar topluluğunun iman babalarından biri olan İranus şöyle yazdı. Kutsal yazılar gerçekten kusursuzdur. Çünkü Tanrı'nın sözü ve ruhu tarafından konuşulmuşlardır. Spurgeon şöyle dedi. Eksiksiz ve Tanrı esini olan kutsal yazıların öğretisinden hiçbir zaman şüphelenemem. Çünkü günlük tecrübemde devamlı olarak görüyorum ki Tanrı'nın kullanmaya hoşnut olduğu sözler tekil değil, çoğul, insanların canlarına bereket getirir. Tanrı bu kitapta yüreklerimize ve yaşamlarımıza konuşuyor. Şimdi sizlerle birlikte aydınlanma konusuna daha ayrıntılı bakacağız. Şimdi Tanrı sözünü anlayabilmemiz için Rabbin kullandığı başka bir yönteme bakalım. Bu yönteme aydınlanma diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir şey var ki o da burada aydınlanma diye kullandığımız sözü bildiğimiz aydınlanmadan farklı olarak düşünmemiz gerekir. Kutsal yazılarda aydınlanma şu anlama gelir. Elimizdeki kutsal kitap Tanrı esiniyle yazılmıştır. Yani kutsal ruh eski dönemlerde insanların düşüncelerini harekete geçirip Tanrı'nın düşüncelerini insan düşünceleriyle insana açıklamıştır. Ancak şu var ki kutsal kitabı okuyan her insan içindeki yazıları anlayamaz. Bu kutsal yazıları bize açıklayabilen yine Tanrı'nın kutsal ruhudur. Evet, kutsal kitabı okumakla içindeki olayları ayrıntılarıyla kavrayabiliriz. Çünkü bunlar insan düşüncesiyle kaleme alınmıştır. Ama Tanrı'nın bize iletmek istediği göksel gerçekleri anlayabilmemiz için kutsal ruhun düşüncelerimizi, yüreklerimizi ruhsal gerçeklere açıp bizi aydınlatmasına ihtiyacımız var. Bu konuda Elçi Paulus Korintlilere yazdığı 1. mektubun 2. bölümü 7 ve 9. ayetlerde şöyle söyler. Biz Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rabbi çarmıha germezlerdi. Yazılmış olduğu gibi Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Biz insanlar olarak çevremizi nasıl algılarız?
Tabii ki gözlerimiz ve kulaklarımızla. Evet, dokunma, koku ve tat duyguları da yaşantımızın gerekli parçalarıdır. Ama genelde göz ve kulak hayatımızda en çok kullandığımız organlarımızdır. Paulus bu ayetlerde bize gözlerimiz ve kulaklarımızla algılayamadığımız bazı şeyler var diyor. Bizim göremediğimiz ve duyamadığımız bazı şeyler var ki bunları anlayış dağarcığına koyamıyoruz. Yani ruhsal gerçeklerden söz ediyor burada. O zaman bu gerçekleri nasıl kavrayacağız? Elçi Paulus'un kutsal ruhtan aldığı esinle kaleme aldığı Korintlilere 1. mektup 2. bölüm 10. ayette şöyle yazmaktadır. Oysa Tanrı ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır. Sevgili dinleyicim, yeryüzünde bilemediğimiz ruhsal gerçekleri Rabbin yanına gittiğimizde bileceğiz. Ama herkes bunları bilemeyecektir. Ne yazmıştı Elçi Paulus? Tanrı'nın kendisini sevenlere hazırladıklarını ne bir göz gördü, ne bir kulak duydu, ne de bir yürek kavradı. Ancak Tanrı'nın sevdiği kişiler için cennette yeni ve hiç duyulmadık gerçekleri açıklanacaktır. Sen Rabbi seviyor musun? Daha önemlisi, sen Rab tarafından sevilen bir kişi misin? Onun tarafından sevilen biriysen, sana açıklanacak birçok sır var. Ama biraz beklemelisin. Bazı şeyler bu dünyada açıklanamaz. Bazıları ise Tanrı'nın bilgiliğine göre açıklanır. Belki hatırlayacaksınız. Bir kez Mesih İsa öğrencilerine şöyle bir soru yöneltmişti. Halk insanoğlunun kim olduğunu söylüyor. Öğrencileri şu karşılığı verdiler. Kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas, kimi de Yeremya ya da peygamberlerden biridir diyor. İsa onlara siz ne dersiniz dedi. Sizce ben kimim? Simon Petrus, sen yaşayan Tanrı'nın oğlu Mesih'sin yanıtını verdi. İsa ona ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Bu konuda yeni antlaşmada Matta 16. bölüm 14 ve 17. ayetler arasına bakabilirsiniz. Bu olayda görüyoruz ki baba Tanrı yine kendi tasarılarına göre göksel bir sırrı Simon Petrus'a açıklamıştı. Bu gerçeği, yani İsa'nın Mesih olduğu gerçeğini Petrus'a açıklayan Tanrı'nın ta kendisiydi.